Ayrım 14.
Mantıklı insanların şu kategoriye mi yoksa ötekine mi gireceği konusunda birbirlerinden ayrıldıkları ya da ayrılacaklarının muhtemel göründüğü vakalarda ise yaşlılık karşıtı tez uygulanır ve o kaçınılmaz seçimin rastgele yapılması gerekir. Ama adil süre tezinin ancak başka çare olmadığında, yani yaşamaya devam etmek isteyen herkesin ölümünü geciktirmenin açıkça imkansız olduğu durumlarda başvurulacak bir fikir olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir. Diğer tüm durumlarda yaşlılık karşıtı tez uygulanacaktır. Buraya kadar her şeyin yolunda olduğunu söyleyebiliriz. Ama yaşlılık karşıtı tezin başka sorunları da vardır. Ve bunların bazıları adil süre tezinin de sorunlarıdır. Hayat sayısı ve yıl sayısı. Hemen ortaya çıkan bir sorun, ne kadar uzun olursa olsun mümkün olduğunca çok yaşamanın, normalde her biri için son derece önemli olmasına karşılık, bunun sağlık hizmetlerinin planlaması için ya da kaynakların dağıtımını gerçekleştirmek açısından hiç de iyi bir dayanak olmayışıdır. Diyelim ki bir hastalık, örneğin kanser, yılda 120 bin kişiyi öldürüyor. Yine diyelim ki tüm kanser kurbanlarının hayatını bir ay uzatan ama daha fazla uzatmayan bir ilaç geliştirildi. Böyle bir ilacın üretimine geçmeye değer mi? Peki ya aynı tutara mal olan farklı bir ilaç 10 yıllık tam bir iyileşme sağlıyorsa ama yalnızca 1000 kişide bulunan bir kanser türünde kullanılabilecekse? İki ilacı birden finanse edemiyorsak hangisini etmeliyiz? Yahut da varsayalım ki böbrek diyaliz programında tek bir yatak boştur ama bundan yararlanabilecek iki hasta vardır ve bunlardan biri diyaliz olmazsa hemen ölecek ama olsa da her halükarda 6 ay sonra ölecektir. Diğer hasta da diyaliz olmazsa hemen ölecek ama bu yardımla 10 yıl daha yaşayacaktır. Her ikisinin de fazladan yaşayacakları kendi sürelerini aynı şiddetle istemelerine karşılık çoğu kişi yaşam beklentisi daha uzun olanı kurtarmamız gerektiğini o kişiyi seçmenin daha iyi bir yol olduğunu düşünecektir. Tüm bu örnekler yaşlılık karşıtı görüş için sıkıntı vericidir. Çünkü bunlara tepkimiz daha fazla yıla daha çok değer verdiğimizi gösterir. Ama ne kadar daha çok? Daha fazla yaşam süresi mi, daha fazla hayat mı? Her biri onar yıl yaşayacağı tahmin edilen 5 kişiyi kurtarmak yerine 60 yıl yaşayacağı tahmin edilen bir tek kişiyi kurtarmayı tercih edersek, fazladan 4 kişinin arzusunu çiğnemek pahasına fazladan 10 yıllık yaşam süresi kazanmış oluruz. Şimdiye dek iki kişiden hangisinin kurtarılması gerektiğine karar verirken en önemli faktör olarak hayat süresini mi yoksa yaşama arzusunu mu dikkate almamız gerektiği konusu üzerinde durduk. Eğer tüm koşullar eşitse bir kişiyi diğerine tercih etmek için bir neden olamaz ve dolayısıyla da tercih içermeyen bir yolla, örneğin kura çekerek seçim yapmamız gerekir. Bu kadar zor görünen soru yaşanacak sürenin uzunluğunun bu tür bir seçimde yaratacağı farkların eğer varsa ne olduğudur. Yaşlılık karşıtı tez bunun için hiçbir fark yaratmaması gerektiğini söyler ama incelemiş olduğumuz vakalar bunun tersini gösterir. Ve eğer bu vakalarla ikna olmuşsak yaşanacak sürenin ya da yaşanması beklenen sürenin hayata ek bir değer kattığını ve bunun önem verilmesi gereken bir faktör olduğunu düşündüğümüz anlamına gelir bu. Bunun bir sonucu da 70 yaşı kendimizce üst sınır olarak kabul edersek 60 yaşındaki 5 kişi yerine 10 yaşında tek bir kişiyi kurtarmanın daha doğru olduğunu düşünmek zorunda oluşumuzdur. 70 yaşın sağlıklı insanların yaşam süresi beklentisinin tam ölçüsü olduğunu ve tüm adayların yaşam süresi beklentilerinin ortalamadan az sayılmaması için bir neden bulunmaması anlamında sağlıklı olduklarını varsayıyorum. Aynı şekilde 50 yaşındaki kişi yerine 20 yaşındaki bir tek kişiyi kurtarmak da daha iyi olacaktır. Çünkü böyle yapmakla yine fazladan 10 yaşama yılını daha kurtarmış olacağız. Ya da 45 yaşındaki kişi yerine 15 yaşındaki bir tek kişiyi 5 yaşama yılını kurtarmamız gerekecek vesaire. Yaşlılık karşıtı görüşün yeniden harekete geçirilmesi gereken yer tam olarak bu noktadır. Çünkü 15 yaşındaki bir tek kişiyi kurtarmak için 45 yaşında iki kişiyi feda etmekte elbette ki bir haksızlık vardır. Yaşama yıllarını esas alan görüş, ısrarcı bir delikanlının kendinden önemsiz görebileceği orta yaşlı insanların arzularını, umutlarını ve hayat planlarını bir kalemde siliyor gibidir. Ama biz normalde eğer ikisini de kurtaramıyorsak 45 yaşındaki bir insan yerine 15 yaşındakini kurtarmanın daha iyi olduğunu sanmıyoruz. Öyleyse neden 15 yaşındakini kurtarmanın 45 yaşındaki iki kişiyi kurtarmaktan daha iyi olduğunu düşünelim ki? 45 yaşındaki iki kişi yerine 15 yaşındaki bir tek kişiyi kurtarmayı tercih edenler için bir başka sorun daha vardır. Yaşama zamanı görüşünün bizi, kurtarılan toplam insan sayısı yerine kurtarılan toplam yaşama yılı sayısına bakmaya zorlamasıyla ortaya garip sonuçlar çıkabilir. Varsayalım ki ben 121 bin kişinin hayatını bir ay uzatabiliyorum. Bu 121 bin yaşam ayının kurtarılması demektir. Ya da bunun yerine 1000 kişiyi 10 yıl daha yaşatacak bir ilacı geliştirebilirim. Bu ise 120 bin yaşam ayının kurtarılması demektir. Yani zaman miktarı görüşüne göre bizim 1000 kişinin hayatını 10'ar yıl uzatmak yerine 121 bin kişinin hayatını birer ay uzatmayı tercih etmemiz gerekir. Öyle ki yaşlılık karşıtı görüşe karşı bir itirazmış gibi başlayan şey aslında bazı durumlarda onu desteklemektedir. Çünkü bir taraftan karşıt iki seçenekteki hayat sayısı birbirine eşit olduğunda hayat uzunluğunu gözetmemiz gerekirken öte yandan toplandığı zaman kurtarılan toplam hayat süresine daha büyük katkıda bulunuyorsa eğer bu kez de hayat sayısını gözetmemiz gerekmektedir. 120 bin kişinin hayatını birer ay uzatmakla 1000 kişinin hayatını 10'ar yıl uzatmak arasındaki karşılaştırma, bizi kurtarılan hayat süresinin kurtarılan hayat sayısından daha önemli olduğunu ikna etmeye yönelikti. Oysa bu sonuca sağladığı destek şimdi daha az kesin görünüyor. Bu bize kaynakların dağıtılması işinin bu yolla kurtarılabilecek hayat süresine bağlı ve çok karışık bir hesap haline geleceğini gösteriyor. Ayrıca bunun bizi getireceği nokta garip bir öncelikler düzenlemesidir ve bu böyle bir şamayı isteyenlerin düşledikleri şey olmayabilir. Buna istekli biri Dr. Donald Gold aşağıdaki senaryoyu yaratıyor. Hesaplamalar ilk tehlikeli yılını atlatan herkesin 70 yaşına kadar yaşaması gerektiği varsayımına dayalıdır. Örneğin Danimarka'da her yıl 50 bin ölüm olmaktadır ama bunun 20 bini 1 ila 70 yaş arasındaki yurttaşlar grubundadır. Bunlar sayılabilenlerdir. Bu grupta yıllık toplam hayat yılı kaybı 264 bindir. Bunun 80 bini kazalar ve intiharlarla, 40 bini koroner kalp hastalıklarıyla, 20 bini ise akciğer hastalıklarıyla yitirilmektedir. Bu rakamlara göre sağlık bütçesinin büyük bir bölümünün kazaları ve intiharları önlemek için harcanması, kalp ve akciğer hastalıklarının önlenmesi ve tedavi edilmesi için ise daha az bir payın ayrılması gerekir. Hayatın daha ziyade ikinci yarısına özgü bir hastalık olan bu nedenle de toplam hayat yılı kaybına nispeten az bir katkıda bulunan kansere ise çok daha az para ayrılacaktır. 82 yaşındaki hasta bir adamın hayatını uzatmaya çalışmak içinse hiç para olmayacaktır. Gold'un senaryosu hakkında ilk söylenecek şey, ancak 70 yaşından önceki ölümler kaybedilmiş hayat yılı olarak görülse de, yaşam süresi beklentisi konusunda her rakam keyfi olacağı için herhangi bir rakamın kabul edilmesi gerekir. Bundan eğer olanağı varsa 70 yaşın üzerindekilerin hayatını uzatarak hayat yılı kazanmaya çalışmanın bir anlamı olmadığı sonucunun çıkmayacağıdır. Örneğin makul bir prognoz, 70 yaşındaki birinin hayatının bazı girişimlerle 5 yıl uzatılabileceği yönünde ise bu yine de 5 hayat yılının kazanılması demek olacaktır. Bunun önemli sonuçları olabilir. Çünkü bu 70 yaşın üstündekilerin bakımını silip atmanın çok yanlış olacağını gösterir. Basit bir işlemin 70 ile 80 yaş arasındaki herkesin hayatına 1 yıl ekleyeceğini farz edelim. Bu tüm nüfusa yayılmış muazzam bir hayat yılı kazancı demektir. Düşünün ki Danimarka'da 70-80 yaş arasındaki insanların sayısı büyük olasılıkla 260 binin üzerindedir. Bu durumda bunların hayatına bir yıl eklenmesiyle kurtarılacak hayat yılı sayısı, kazaları, intiharları, kalp hastalıklarını vesaireyi önlemek için alınacak tüm önlemlerle elde edilebilecek toplam kazançtan daha fazla olacaktır. O zaman da bu sağlık harcamalarının en birinci tercih haline gelir. Gold hesaplarına tehlikeli ilk yıldan sonra başlamaktadır. Ama bu dönüm noktasının haklılığını kanıtlaması gerekir. Gold'un düşüncesini genel hatlarıyla kabul edersek pekala yeni doğan bebeklere doğumdan sonra yapılacak tıbbi bakımın kaynak tahsisinde en büyük önceliğe sahip olması gerektiği sonucuna varabiliriz. O halde hayat süresi görüşü çok çeşitli uygulamaları destekleyebilir ve bu görüşü savunanların hesabına göre prensip olarak zarar ettirecek bireylerde büyük kazanımlar yerine çok sayıda insanın hayat süresinde küçük kazanımlar elde etmeye yönelik bir politikaya yöneltebilir bizi. Ayrım eşiği. Bireyin nispeten kısa bir fazladan süre yaşamakla sağlayacağı yararın anlamsız olduğu düşüncesiyle zaman yönünden ufak kazanımları ayrım eşiğinin altında oldukları için göz ardı edebileceğimizi savunarak hayat süresi görüşünün bazı sorunlarını aşabileceğimizi düşünmemek elde değil. Bu yaklaşım hayat süresi görüşünün ortaya çıkardığı teker teker daha uzun yaşayacak olan başka bir grup insanın toplam yaşam süresini önemsiz bir farkla da olsa geride bırakacak kadar kalabalık olan bir grubun her durumda ve her koşulda tercih edilmesi zorunluluğundan kaynaklanan sorunların bir bölümünü kısmen çözebilir. Ne var ki bu sorun, kazanılacak toplam yaşam süresinin dikkate alınmaya ancak değecek bir sınırda bulunduğu ya da ilgili yaşamların sahipleri tarafından öyle görüldüğü ancak elde edilecek kazanımın bu uğurda yapılacak yatırım karşısında ya da daha uzun hayat sürelerini kurtarmayı sağlayabilen diğer kurtarma çalışmalarına kıyasla fazla cılız göründüğü her durumda kendini gösterecektir. İnsanlar ve politikalar. Örneğin, ya 120 bin kişinin hayatını bir ay ya da 1000 kişinin hayatını 10 yıl uzatabileceksek ikincisini tercih etmemiz gerektiğini ve kıt olanakları her halükarda 6 ay sonra ölecek biri yerine en az 10 yıl yaşaması mümkün olan birini kurtarmak için kullanmanın daha iyi olduğuna inanmaya şiddetli bir yatkınlığımız vardır. Bu eğilim aslında değer vermemiz gereken şey sırf hayat kurtarmak değil de hayat süresinin uzunluğuymuş gibi bir izlenim yaratır. Oysa hayat süresine değer verilmesi yaşlılık karşıtı görüşte olduğu gibi ahlaksal sezgilerimiz açısından tehlikeli olabilir. Buna rağmen kaynakların teker teker her hayatı olabildiğince uzatmak amacıyla kullanılmasının kazanılan yaşam süresini toplamda mümkün olan en üst sınıra çıkarma çabasından daha anlamlı olduğuna inanmak isteyebiliriz. Böyle bir inancın bir sürü farklı nedeni olabilir. Bu nedenlerden biri bireylerin hayatına uzun bir süre ekleyen girişimlerin ölümü yalnızca önemsiz bir süre erteleyen girişimlere oranla kurtarılan toplam yaşam süresini uzun vadede artıracağı beklentisidir. Ama böyle bir sonucu destekleyen güçlü bir kanıt olmadığına göre bu beklenti en iyi olasılıkla inançsal bir tavır, en kötü olasılıkla da Allah'a kalmış bir umut olacaktır. Bu durumda çözümü nerede aramalıyız? Hayat süresi görüşünün yanlışlığı. Varsayalım ki bir sürü tıbbi araştırma ekibi mevcut araştırma fonları için yarışmaktadır ve bir ekip içini ölümsüz kılacak bir hayat iksiri yapabileceğini kanıtlamıştır. Ve yine farz edelim ki tüm dünyanın tıbbi araştırma bütçesi bu amaç için harcansa ancak bir tek doz için yeterli iksir elde edilecektir ve tam dozdan az bir miktarın hiçbir etkisi yoktur. Bu durumda hayat süresine önem veren görüş tüm paranın diyelim ki başka bir ekibin geliştirdiği dünyada yaşayan herkesi sorunsuz bir şekilde 80 yaşına dek yaşatabilecek alternatif bir proje değil de bir kişiyi ölümsüz kılmaya harcanmasını savunacaktır. Ama bu tercihte hayat süresi yaklaşımının bütününe yayılmış bir kusuru açığa vuran bir yanlışlık vardır. Bir kişiyi ölümsüz kılmak dünyadaki herkesi sorunsuz bir şekilde 80'ine kadar yaşatacak alternatif projeden daha fazla hayat yılı kurtaramaz. O ölümsüz adam dünyada ve dünya üzerindeki insan nüfusu var olduğu sürece var olacaksa, daha uzun süre nasıl ve nerede hayatta kalabilir ki? yaşanacak hayat yılında net bir artış olmayacaktır. Aslında hayat yılı görüşüyle bakılırsa, ister sabit kalan, isterse artan bir dünya nüfusu var olduğu sürece, kimin ölüp kimin kaldığı hiç fark etmeyeceği gibi, birinin kaç yıl yaşayacağı da önemli değildir. Çünkü ölen her insanın yerine bir yenisi, hatta birden de fazlası geldiği sürece hayat yılı kaybı olmayacaktır. Belli bazı bireylerin daha uzun yaşamasıyla da hayat yılı yönünden bir kazanç olmayacaktır. Çünkü eğer toplam dünya nüfusu sabit kalıyorsa, bazı bireylerin hayatının uzatılması dünya üstündeki toplam hayat yılı sayısını artırmaz. Ve eğer dünya nüfusu artıyorsa da, bazı insanların hayatının uzatılmasıyla bu artışın hızlandırılması ihtimali çok düşüktür. Hatta tam tersine, çocuk yapma yaşının ötesindeki insanların yaşamaya devam etmesinin artış hızını azaltıcı bir etki yapması daha çok olasıdır. Dünya nüfusunun gerek sabit kaldığı, gerekse de arttığı durumlarda dünya nüfusunu artırıcı etkisi olmayan bir politikanın gerçekte kurtarılan toplam hayat süresini artırabileceği fikri bir yanılsamadır. O halde ne yapılacağına karar vermeden önce ille de herhangi bir tedavinin ya da bir uygulamanın kurtaracağı muhtemel net hayat süresini hesaplamamız gerekmez. Bunun yerine kazanılacak ya da kaybedilecek hayatların sayısıyla ilgili daha alışılmış hesaba geri dönebiliriz. Ama bu da ancak kısa bir süre için kurtarılabilecek, diyelim ki ancak birkaç ay uzatılabilecek hayatların, prognozu çok daha uzun bir yaşam beklentisi gösterenlerin hayatı kadar kurtarılmaya değer olup olmadığı sorununu ortaya çıkarır yine. Burada sezgilerimizin işaret ettiği manevranın hayat süresi görüşünü, kurtarmaya değer hayat süresi olarak yeniden tasarlamayı gerektireceği anlaşılıyor. Kurtarmaya değer hayat süresi. Çoğu kişi için sırf hayatta kalmak en önemli şey olsa da ve bu kişiler daha önce görmüş olduğumuz gibi ağrılar içinde yaşamak ve elden ayaktan düşmek gibi korkunç bedeller pahasına bile olsa yaşamaya devam etmeyi isterlerse de hayatları yaşanmaya değmiyorsa elbette yaşanmaya değer bir hayatı yaşamayı tercih edeceklerdir. Yani hayatın her türlüsü hayatın yokluğundan daha iyiyse de insanlar genellikle sağlık hizmetinin yalnızca ölümü önlemesini değil, hayatı yaşamaya değer kılmasını da beklerler. Hayatı değerli kılan şeyler ne kadar çok ve çeşitliyse, yaşamanın değerini azaltan şeyler de o kadar çeşitlidir ve bunlar kişiden kişiye değişir. Şimdilik biz bunlardan biri olan yaşam süresi beklentisinin insanlar üzerinde nasıl bir etki yaptığı sorusuyla ilgileneceğiz. Biri idama mahkum edilse ve kendisine infazın ertesi gün şafak vakti yapılacağı söylense, daha sonra da infazın bir ay ertelendiği bildirilse, sanırım adam bundan ötürü sevinçten havalar uçmaz. Aynı şekilde bir hastalığın prognozu çok kesin ve doğruysa, birine 7 aylık ömrü kaldığının söylenmesi, 6 aylık ömrü kaldığının söylenmesinden daha az dramatik değildir. Bunun birbiriyle ilişkili iki nedeni vardır. İlki doğrudan doğruya, hemen gelmekte olan ölümün varoluşunun rengini değiştirmesi, daha doğrusu bozması ve mutluluktan yoksun bırakmasıdır. İkincisi ise hayata değer vermenin hemen hemen zorunlu bir koşulunun onun açık uçluluğu olmasıdır. Normalde daha ne kadar yaşayacağımızı bilmememiz bugünü özgürleştirir ve ne kadar nafile olduğunun farkına varmadan gelecekle ilgili planlar yapmakta bizi görünürde özgür kılar. Tabii ki pek çok kişi gelecek için plan yapmanın her zaman boşuna olduğunu, çünkü dünyamızın eninde sonunda yok olmasının, kaçınılmaz oluşunun her şeyi anlamsız hale getirdiğini öne sürmüştür. Eğer hayatın kısa ve sonsuz değil de sonlu bir geleceği varsa, çoğu şey artık yapmaya değmez görünür ve hayatı sonu belirsiz bir macera gibi yaşamanın tüm değeri yok olur. Yaşam süresindeki ufak kazanımların ancak eğer kısa olacağı biliniyorsa bunları kazananlarca değersiz görüleceğini de belirtmemiz gerekir. Eğer muhtemel yararlanıcılar kendilerine ancak kısa bir süre sağlıklı yaşama olanağı ihsan edildiğinden habersiz oluyorlarsa, o zaman bu fazladan süre kısalığından kaynaklanan bir boşunalıkla gölgelenmeyecek ve bu kazanım ufak da olsa onların hayatının eşdeğer uzunlukta diğer bir bölümü kadar değerli olacaktır. Ama kandırmak elbette doğru olamaz. Bu 10. bölümde inceleyeceğimiz bir konumdur. Bu düşüncelerin ışığında çoğu kişi kısa süreli iyileşmeleri ve ancak önemsenmeyecek ufak kazanımlar sağlayacak uygulamaların desteklenmesine pek fazla değer vermez. Ama bazıları da fazladan kazanılacak azıcık bir zamanı bile çok büyük değer verebilir. Bu onların hayatını anlamsız kılmak şöyle dursun, hayatlarını tamamlayabilmelerini, önemli bazı işlerini bitirebilmelerini, işlerini yoluna koyabilmelerini ya da daha iyi bir şekilde düzenleyebilmelerini sağlayabilir. Bu değersiz olmak şöyle dursun, hayatlarının değerini anlayabilmek için en çok gerek duydukları şey olabilir ve hayata son bir anlam kazandırabilir. Hayatının yaşanmaya değer olup olmadığı konusunda uzlaşamadığımız birinin hayatının değerini azımsamanın getireceği olağanüstü sorunlara sık sık değinmiştik ve onları bu kadar çok ilgilendiren bir konuda kendi değerlendirmemizi onlarınkine tercih etmenin haksızlık olduğundan da söz etmiştik. Tüm bunlara bakınca burada kendi yargımızı onlarınkine tercih etmek zor olacaktır. Belki de bu sorun pratikte bizi fazla sıkıntıya düşürecek bir sorun değildir. Bu ikilemler ancak hem bazı insanlara nispeten kısa süre yaşamaya devam etmeleri için hem de aynı zamanda başka insanlara çok daha uzun süre yaşamaları için yardım edemediğimiz zamanlarda ortaya çıkar. Böyle bir çelişki yoksa insanlara hayatta kalmalarına yardım etmemizi istedikleri sürece yardım etmeye devam etmemiz gerektiği açıkça ortadadır. Ama zor durumların neden olması onları sırtımızı dönebileceğimiz anlamına gelmez. Ya adi süre ya da yaşçılığa hayır mı? Şu halde zor vakalarda birbirine zıt yönleri gösterebilen iki prensibimiz vardır. Üzerinde tartışmakta olduğumuz türden zor durumlarda ne yapmalıyız? İlk olarak çok yaşlı biriyle ölüm döşeğindeki birinin, ikisinin de yaşam beklentisinin çok kısa olması nedeniyle benzer durumda olmalarına karşın adil bir süreyi yaşayıp yaşamadıkları konusuna bakışlarının son derece farklı olabileceğini açıkça bilmeliyiz. Bu konuda çok kesin bir fikir belirtmenin mümkün olduğunu sanmıyorum ama iki birey de olabildiğince uzun süre yaşamlarını sürdürmeyi aynı ölçüde istiyorsa bu isteğe saygı gösterme sorumluluğumuzun her şeyin üzerinde olduğuna inanmak eğilimindeyim. Daha önce ifade ettiğim gibi başkalarının hayatına değer vermenin en önemli öğesidir bu. Her insanın hayatta kalma arzusu, hayatının niteliğine ya da tahmini yaşam süresine bakılmaksızın diğer insanlarınki kadar önemli ve saygıya değer görülmelidir. Bu ilke hayatlar arasında seçim yapmak zorunda olduğumuz durumların bir hariç hepsinde uygulanır.